Ayrım 6. Bilge Kadın. Christian Jacques. Sayfa 71. 11. Bölüm. Yorgunluk ve hastalık nedir bilmeyen cesur Panev'in dışındaki zanaatkarlar, Büyük Ramses'in mezarının tamamlanması gibi yoğun bir iş döneminin sonunda genellikle bilge kadını ve yardımcısı ışığı görmeye giderlerdi. Işık söğüt kabuklarından, dallarından ve yapraklarından elde edilen maddeler sayesinde, dipnot aspirinin içerdiği maddeler, ağrı ve tutuklulukları iyi ediyordu. Yine de emin olmak amacıyla daha ayrıntılı bir muayene yapıyor, yürekten gelen çeşitli sesleri duymak, enerjinin vücuttaki kanallardan gerektiği biçimde akıp akmadığını anlamak için gelenlerin nabzını tutuyordu. Kuşkulandığı zaman da başlıca görevi yaşam güçlerini bir arada tutmak olan kanı inceliyordu. Belinde bir cerahatlenme başlangıcından yakınan burun fenede acılarını hafifletmek için bakla kaynatıp suyunu içmesini önerdi. Ne var ki uzun burnunun daha da çirkinleştirdiği gereğinden şişman, iri yarı kararlı Gao'nun durumu ışığı endişelendiriyordu. Ellerini hastanın ensesine, karnına ve bacaklarına koyduğunda rahatsızlanmasının ürkütücü sonuçlar doğurduğu en temel organlardan karaciğerin ciddi biçimde zayıfladığını anlamıştı. Bu nedenle nilüfer yapraklarından, incirden, hünnap ağacı tozundan, ardıç tohumlarından, tatlı biradan, sütten ve sakız reçinesinden bir ilaç hazırladı, süzdü, bir gece boyunca açıkta bırakarak çiğde kaplanmasına izin verdi. Yaptığı ilacı ve safra kesesinin çalışmasını düzeltmek için hindibağı içecek olan karardı Gao'nun rahatsızlığı geçecekti. İlaç daha ilk günden işe yaradı. Sağ ekibin bütün zanaatkarları tümüyle iyileşmiş, bazıları gerçek bir sihirbaz olduğuna yemin ettikleri ışığın ardından başka bir şey anmaz olmuşlardı. Işık gün boyu başvurdu, tıbbi papirüsleri tahta bir kutuya yerleştirirken bilge kadın rulo edilip kurumuş çamurla mühürlenmiş yeni bir papirüs uzattı yardımcısına. ''Sana öğretecek başka şeyim kalmadı.'' dedi hayranlık uyandırıcı beyaz yeleli 100 yıllık kadın. Ciddi rahatsızlıklarla savaşabilmek için piramitler zamanından kalma bu eski metin dışında bir şey yok. Hastalığın karanlık ve yıkıcı bir güç tarafından başlatıldığını, ilaçların hastalığı geçirmeye yetmeyeceğini unutma sakın. Önemli olan bu zararlı gücü vücuttan çıkarıp yok etmek. Yoksa vücudun içinde yer değiştirir, hasta farkına varmadan kemirmeye girişir. Senin görevin ışık, sadece belirtilere bakamazsın, enerjideki çarpıklıkları onulmaz zararlar vermeden önce belirlemek. Eskiler der ki, zararlı bir güç sol gözden girer, tedavi etkiliyse göbek deliğinden çıkar. Bağımsız bir nesne olmayan, toprağa olduğu kadar göğe de bağlı yaşayan insan vücudu içinde her an birbirleriyle çatışan güçler vardır. Bilge kadın mührü söktü, papirüsü açtı. Benden öncekinin öğretilerini aldım, kendi gözlemlerimi de doğru olup olmadıklarını tekrar tekrar denetledikten sonra ekledim. Kuramlardan sakın, sadece tek bir kaygın olsun. İyileştirmek, bazen nasıl başardığını bilmesen de iyileştirmek. Papirüsün üzerindeki yazı zarif ve okunaklıydı. İnsan vücudu bir sır küpüdür diye sürdürdü bilge kadın sözünü. O vücutta uyumun güçleriyle her an bozup yıkmaya yönelik karşıtlar arasında her gün savaş olur. Zararlı güçler binbir çeşit yoldan bedene giren, vücudu hareketsiz kılıp ölüme götürmek isteyen soluklardır. Yıkıcıların çoğu yiyeceklerden kaynaklanır. Bağırsaklarda çürürken damarlara yayılmaya, cerahat oluşturmaya, böylelikle organların yaşlanmasına zemin hazırlamaya çalışırlar. Demek sağlığın ilk anahtarı boşaltım, içerideki engellerin atılması ve sindirimin gerektiği gibi işlemesi. Bunun için oranları çok belli bir karışım hazırladım. Ayrıntılarını papirüste bulacaksın. İkinci anahtar kanın, lenfin ve öteki yaşam güçlerinin geçtiği kanal ve damarların korunması. Damarlardan bazılarını derinin altında görebilirsin. Hepsi birlikte hayat verilmiş bir kumaşın dokusuna benzer. Önemli olan damarların esnek kalmasıdır. Damarlar sertleşmeye başlayınca sıvılar gerektiği gibi akamaz. Üçüncü anahtara gelince bu da yürek olarak adlandırdığımız insanın güç merkezi, bütün damarların çıkış yeri olan organın iyi çalışmasıdır. Duyularını gün geçtikçe geliştirip yüreğin söylediklerini anlamalısın. Bilge kadın bitkin bir halde yerdeki hasıra uzandı. Yarın sabah şafakta kalkacağız. İyi geceler ışık. Gece ölür yılanlar yuvalarına dönerken bilge kadın ile ışık zirveye doğru tırmanmaya koyuldu. Yüzyıllık kadın bastonunu atmış düzenli adımlarla ilerlemeye koyulmuştu. Şafak hafif bir yelle birlikte söktü ve kısa süre sonra milyon yıllık tapınaklar karanlıktan kurtuldu. Sonra Nil'in mavisiyle tarlaların yeşili dirilen güneşin ışınları altında parıldamaya koyuldu. Zirvenin ışıldadığı an bilge kadın dua eder gibi ellerini kaldırdı. Sessizlik tanrıçası, sen ki bütün yaşamım boyunca rehberim oldun. Sana doğru yükselen öğrencime yol göster. Gece olduğu kadar gündüz de senin elinde dinlensin. Seni çağırdığında ona git, ona cömert davran, gücünün sonsuzluğunu göster. Zirvede piramidin içine oyulmuş küçük bir mezar. Armağanı sun dedi bilge kadın. Işık saçına iliştirdiği nilüferi, gerdanlığını ve bileziklerini yere bıraktı. Son vuruşmaya hazırlan. Sırları bilen tanrıça ölümü ve yaşamı denetler. Birden mağaradan ışığı şaşırtacak kadar büyük dişi bir kobra fırladı. Öfkeyle kabarmış boynu saldıracağının belirtisiydi. Rakset! Işık bir tanrıça gibi rakset! Suskun neferin korkudan ölmek üzere olan karısı yine de sürüngenin hareketlerini taklit etmeyi başardı. Önce soldan sağa, sonra sağdan sola, önden arkaya eğildi. Kobrayla aynı hızda hareket ederek hayvanı şaşırttı. Saldırdığında bana doğru eğil ama gözlerini ondan ayırma sakın. Işık korkunun da ötesindeydi artık. Tanrıçanın güzelliği karşısında hayran, yılanın niyetini tahmin etmeye başlamıştı. Kobra birden genç kadının boynuna saldırdığında Hathor rahibesi bilge kadının söylediklerini yaptı. Isırılmaktan kurtulmuştu ama elbisesi kobranın tükürdüğü zehirle lekelenmişti. Avını kaçıran yılanın öfkesi 10 kat artmıştı şimdi. İki kez daha saldıracak diye uyardı yaşlı kadın. Sürüngen durmaksızın dalgalanıyor, ışık da onu taklit ediyordu. Hayvan 2 kez atıldı, her ikisinde de dişlerini genç kadının boynuna geçirmeyi başaramadı. Şimdi ustalığını kullan, başından öp onu. Sanki yorulmuşçasına daha yavaş hareket ediyordu kobra. Işık yaklaşınca belli belirsiz geriledi. Yüreğine kadar saplanan korkuya rağmen bakışlarını sürüngenin gözlerine dikti, dudaklarını kafasının tepesine değdirdi. Şaşkın yılan gerileyemedi. Acımasızlığından ürküyoruz ama yumuşaklığını istiyoruz dedi bilge kadın. Sana saygı duyan güvenine layık olur. Onun aklını aç, senin adına tedavi edeceği yaratıkları iyileştirmesine yardım et. Yılan neredeyse hareketsizdi. Tanrıçanın gücünü topla ışık, o güç yüreğine girsin. Suskun neferin karısı neredeyse ehlileşmiş görünen canavarı 2. kez öptü. Birleşmeniz 3. ve son bir öpücükle mühürlensin. Kadın ve kobra son bir kez yakın oldular birbirlerine. Hemen geri çekil diye bağırdı bilge kadın. Işık dikkatli olmasa yılanın ani saldırısı karşısında tuzağa düşecekti. Yine de kaçmayı başardı. Üzerine son bir zehir damlası düştü. Gizli ateş sana aktarıldı dedi bilge kadın. Dişi kobra usulca yuvasına aktı. Elbiseni çıkar ve zirvenin kayalarındaki çiğle arın. Bilge kadın ışığa biraz önceki deneyden başarıyla çıkamadığı takdirde kefeni olacak beyaz bir elbise uzattı. Ben gidiyorum, yerimi sen alacaksın. Hayır itiraz etme, uzun bir hayat sürdüm, çok uzun. Artık bitmesinin zamanı geldi. Bitkilerin gözyaşından ve tanrıların kanından doğduğunu, iyileştirme gücüne sahip olduklarını hatırla. Her şey canlı ama bu dünya üzerinde bir dakika bile huzur olmaması için ellerinden geleni yapmaya hazır gezginci ruhlar ile yıkıcı şeytanlar da var. Onlara karşı bilginle savaşacaksın. Tanrılar yüksek olan kadar alçak olanı da yarattı. Sana ışıltılı bir solukla gelecek. Ona inanman gerekmez. Önemli olan onu tanımak, onu denemek. Neden daha fazla yaşamak istemiyorsun? 110. yılım bitti. Aklım sapasağlam olsa da bedenim yıprandı. Kanalları sertleşti. Enerji gerektiği gibi akamıyor artık. En iyi tedavi bile damarlarımın gençliğini geri getiremez. Gitmeden önce sana da son sırrımı da vermeliyim. Vücut önlenemez bir biçimde yaşlanıp düşkünleşiyor. Ama eğer yenilemeyi bilirsen akıl canlı ve dinç kalabilir. Elini zirvenin taşından geçir. Orada yıldızları doğuran çiyi hissedeceksin. Gök tanrıça her doğumdan önce güneşin yüzünü o çiğ de yıkar. Firavun tapınağın sırrında Maat'a armağanını sunarken her sabah o çiyi içer. Bitkinlik ruhunu sardığında zirveye tırman, sessizlik tanrıçasına saygını sun ve taştaki çiyi iç. İşte o zaman düşüncelerin hiç yaşlanmayacak. Size sormak istediğim o kadar çok soru var ki. Artık senin için cevap verme zamanı geldi. Her gün gelip sana soru soracaklar ve ağrılarını dindirmeni isteyecekler. Lonca'nın anası oluyorsun, köydeki herkes, çocuğun senin. Genç kadın itiraz etmek, omuzlarına yüklenen ağır sorumluluktan kurtulmak istedi. Ama sabahın güçlü ışığı gözlerini kamaştırdı. Bilge kadın ayağa kalktı. İnerim dedi, sen önden yürü. Işık hangi hızla inmesi gerektiğini düşünerek dar patikaya girdi. Her zamanki hızıyla mı yürüyecek, yoksa yaşlı kadını daha fazla yormamak için yavaş inmesi mi gerekecekti? Kararsızdı. İlk sarp dönemeçten sonra durdu. Bilge kadın kaybolmuştu. Işık zirveye tırmandı, ona her şeyi vereni aradı, bulamadı. Herhalde baygınlık geçirmişti bilge kadın. Bir mağaraya düşmüş, zirvenin sessizliğinde son soluğunu veriyordu. Işık bundan böyle yalnız yürüyeceği yolları açan insanla birlikte geçirdiği saatleri düşünerek başını eğdi. Sonra yavaş adımlarla köye indi. Hakikat meydanının yeni bilge kadını olmadan önceki son anların huzurunu yaşamaya çalıştı. 12. Bölüm. Zanaatkar doğu yakasına çıkmak için sala binmiş, her zamanki gibi kimseyle konuşmadan belli belirsiz selam vermekle yetinmişti. Sabahın bu erken saatinde kıyıda kurulan büyük pazara gidecek taze sebze dolu kasaların üzerlerine türemiş köylüler hala uyukluyordu. Konuşma ve değiş tokuş keyfini tadacakları için neşeli bir kalabalığın arasına karışan sağ ekip üyesi zanaatkar Tranbel'in deposunun yolunu tuttu. Lonca'ya ve ettiği yemine ihanet ediyordu kuşkusuz ama bir sürü geçerli nedeni de yok muydu? Birincisi suskun neferin yerine sol ekibin başına onun getirilmesi gerekiyordu. İkincisi artık onun da zenginleşmesinin zamanı gelmişti. Üçüncüsü ve en önemlisi tuzağa düşmüş, işbirliği yapmayı kabul etmekten başka çıkar yolu kalmamıştı. Ne de olsa verdiği değerli bilgiler karşılığında para ödeyenlerle görüşmeleri sıklaştıkça vicdanının sesi hafifliyordu. Hakikat meydanı ona çok şey öğretmişti tabii. Basit bir işçiyken seçkin bir zanaatkar olmasına imkan vermişti. Yine de geleceğinden başka bir şey düşünmemeye kararlıydı. İhaneti ortaya çıkmasın diye önlemlerini almayı da sürdürüyordu. Kurnazlık ve becerisinden emindi ve başarılı olacağından kuşku duymuyordu. Simsiyah saçlarını yuvarlak kafasına yapıştırmış, oldukça bol bir gömlek giymiş ve peştemalına sarılmış Tranbel, zanaatkarı deponun dibindeki yazıhanesinde karşıladı. ''İyi haberlerim var.'' dedi. ''Değerli eşyalarımızın satışı umduğumuzdan da iyi gidiyor. Senin payına da hatırı sayılır bir kazanç düştüğü için mutluyum doğrusu.'' ''Sakın yeni bir şeyler bulmayı unutma, endişelenmeyin.'' Birden küçük dolandırıcının yüzü dondu. ''Ah, işte karşılaşmanı istediğim kişi, yerimi ona bırakıyorum. İşiniz bittiğinde atölyeye, yanıma gel.'' Alnını örten siyah peruğu ve özenle yapılmış makyajıyla gerçekten tanınmaz olmuştu Serkeeta. Dudaklarında muzaffer bir tebessümle zanaatkâra baktı. Yeni bir şey var mı? Büyük Ramses'in mezarı tören için hazır. Nefer'in yeteneklerini göz ardı etmişiz. Anlaşılan ekibi şaşılacak bir beceriyle yönetti ve herkesin saygısını kazandı. Böyle devam ederse ünlü bir ustabaşı olacak.
Sen ustabaşı olaydın daha da ünlenirdin.
Bu doğru ama deneyim eksikliğini kısa zamanda kapatacaktır. İşi zamanında tamamlayarak hakikat meydanının sözünü tutmasını, Firavun'un gözünde gerekliliğini kanıtlamasını sağladı.
İşleri yavaşlatmayı başaramadın.
İmkansızdı. Tüm ekip mezarın içindeydi. Herkesin yapılacak belirli bir görevi vardı. Nefer de her zaman her yerde işinin başındaydı.
Merdeptah'ın ona fazla değer vermeyeceğini ummaktan başka yapacak bir şey kalmadı demek. Başka?
Zanaatkâr tereddüt etti.
Önemli bir karşılık almadan loncanın bütün sırlarını açığa vurmak doğru olmazdı.
Karşısındakinin saldırıya geçmeye hazırlanan bir engerek gibi önemli bir şeyler sakladığını hissetti Serkeeta.
Benimle oyun oynama, sevgili müttefikim. Kaderinin hala avucumda olduğunu da unutma sakın. Ne öğrendin?
Karşılığında ne öneriyorsunuz?
Eğer gerçek bir işbirliği gösterirsen varlıklı bir adam olur, büyük bir evde yaşarsın. Geniş toprakların, sütü bol ineklerin olur. Hizmetçiler hayatını kolaylaştırır ve her gün şarabın en iyisini içersin.
Sadece vaat bunlar.
Serkeeta zanaatkâra küçük bir papirüs gösterdi. Senin adına hazırlanmış bu tapunun da vaat olduğunu mu düşünüyorsun yoksa?
Zanaatkâr papirüse uzandı ama Serkeeta elini çoktan çekmişti ondan.
Yavaş yavaş, düş dediğin cennete sahip olmadan önce çok çalışman gerek, seni dinliyorum.
Hain daha fazla düşünmedi. Nefer ışık taşına hükmetmeyi biliyor.
Ne demek bu dedi Serkeeta, gözleri parlıyordu.
Bütün bildiğim ışık taşının altın evinden geldiği, hem güçlü bir ışık yaydığı hem de dokunduğu her şeyi canlandırdığı. Ama sadece özel bir eğitim almış olan ustabaşılar kullanabilir ışık taşını.
Açıklamalar Serkeeta'yı heyecanlandırdı. Demek Mehi yanılmamıştı. Hakikat meydanında inanılmaz hazineler olduğu doğruydu. Bu taş nerede saklı?
Bilmiyorum.
Öğrenmeye çalış.
Çok zor olacak, hemen hemen imkansız.
Öyleyse cenneti unut.
Bir topluluk oluşturduğumuzu, belirli bir hayat kuralına uyduğumuzu anlamanız gerek. Bu kuralı bozarsam beni köyden kovarlar, siz de bilgi alacak birini bulamazsınız.
Bütün kızgınlığına rağmen Serkeeta zanaatkârın haklı olduğunu kabul etmek zorunda kaldı.
Bu sırrı ben de bilmek isterdim dedi zanaatkâr. Sırrı çözmem, öğrendiklerimden sizin de yararlanmanızı sağlamam için çok sabırlı, çok dikkatli olmam gerekecek.
Işık köyün içine girdiğinde pırıl pırıl bembeyaz kanatlı bir kel aynak üzerinde daireler çizerek uçmaya başladı. Küçük bir kız çocuğu zaman geçirmeden köy halkına haber verdi. Kenhir'de gut ağrılarını unutarak becerebildiği kadar hızlı koştu ve ustabaşının karısının önünde dikildi.
Bilge kadın dağda kayboldu değil mi?
Hayat süresinin bittiğine inanıyordu.
Geleneğe uygun hareket etti. Belgelere göre ondan önceki de zirvede kaybolmayı tercih etmişti. Işık, sen bundan böyle köyün yeni anasısın. Köyü korumanı, üzerine çökecek bütün kötülükleri iyileştirmeni dilerim.
Kel aynağı ilk gören küçük kız kucağında siyah beyaz bir kediyle yaklaştı. Kedim hasta dedi Işık, iyileştirebilir misin?
Işık elini can çekişen kedinin kafasına koydu. İçine tatlı bir sıcaklık doluşan hayvanın mırıltıları giderek güçlendi, sonra sinirlendi, pençelerini çıkardı. Küçük kız kucağından bıraktı kedisini.
''Buraya gel, yaramaz!'' diye bağırarak peşinden seyirtti.
''Bilge kadın güçlerini sana aktarmış.'' dedi Kenhir. ''Bizim için büyük talih, evine taşınmak istiyor musun?''
''Hayır'' dedi Işık. ''O evi köyün en genç annesine bağışlayın. Laboratuvarımı ve muayenehanemi kendi evimde kurarım.''
''Öyleyse yandaki evi de kullanabilirsin. Bütçemizde böyle bir giderin karşılığı var. Hem daha geniş bir yere ihtiyaç duyacaksın.
Bilge kadınlık bu ada sahip olanın en iyi koşullar altında yaşamasını haklı kılacak kadar önemli bir görev. Bu arada Gut hala çok acı veriyor. Yarın sabah ilk saatlerde muayene edebilir misin beni?
Cildinizin rengi iyi. Yarın görüşürüz.
Köy halkının hayranlık dolu, biraz da endişeli bakışları arasında evine gitti. Artık herkes yeni bilge kadının göreve başladığını biliyordu. Nefer eşikte karısını bekliyordu. Büyük bir sevgiyle kollarına aldı ışığı. Genç kadın başını kocasının omzuna yasladı.
Son gücünü kullanarak bildiklerini bana aktardı. Sonra da terk etti bizi.
Hayır ışık. Sonsuza dek hakikat meydanına hakim zirvede olacak. Sen de onun düşüncesini ve ışığını yaşatacaksın.
Ya beceremezsem?
O seni seçti, artık bu durumu değiştiremezsin. Birbirlerine sarıldılar. 10 yıl önce içlerinde kabul edilmeme korkusuyla köye ilk geldikleri günü hatırladılar. Çıraklığın neredeyse tasasız günleri ne de çabuk geçmişti. Ağır sorumlulukların başkalarının omuzlarında olduğunu, ilerlemek için onların buyruklarına itaat etmenin yeteceğini bilmek ne rahattı. Ama bugün Nefer ustabaşı, ışıkta bilge kadınlığı, zevklerinin, tercihlerinin bir önemi yoktu artık. Önemli olan tek gerçek loncanın refahı ve işin ahengiydi. İyileştirme yetisini kaybetmemesi için ışığın çocuk doğurmaması gerektiğini de biliyorlardı üstelik. Yaşları ne olursa olsun seveceği çocukları köyün erkekleri ile kadınlarıydı. Korkunç bir fedakarlıktı bu. Bu fedakarlığa dayanabilmek için aralarındaki sevgiden başka güvenebilecekleri bir şey yoktu. Köyün ana kapısında alışılmadık bir kargaşa vardı. İnsanlar birbirine girip kenetleniyor, itişip bağırışıyorlardı. Yeni bir saldırıdan çekinen Nefer yaklaştı. Ustabaşını gören köylüler açıldı. Havasızlıktan boğulmak üzere olan postacı Uputi yerdeydi. Nefer ayağa kaldırdı postacıyı. Zavallı adam hala soluğunu düzeltmeye çalışıyordu.
Haberlerim var. Firavun'un mührünü taşıyan bir mektup.
Ustabaşı mührü söktü. Perramesu'daki başkentten gelme kısa bir metin gördü. Tüm köy halkı Nefer'in çevresine almıştı. Kraliyet gemisiyle yanındakiler birkaç gün önce başkentten ayrılmış dedi. Firavun Merneptah Büyük Ramses'in cenaze törenini yönetmek için Tebe geliyor. Varlığıyla hakikat meydanını onurlandıracak. 6. ayrımın sonu. Sayfa 81.